Murat Özsoy'la Charles.
Trafik saati gibi trafik saati Bilgehan Başkan, hazır mıyız? Cuma
en
akşamının
güzel trafik.
Evet, cuma akşamının şarjı en şahane şarjlardan bir tanesi. Çünkü berbat bir trafik olur cuma akşamı, biliyorsun.
Evet.
Uzun zaman sonra bir havada böyle bir açarmış gibi böyle bir sevimli bir şey oldu.
Bir sanki böyle.
Bir böyle bir bahar mı geldi falan olduk. Muhtemelen yarın ağzımıza yağmurları vuracak.
Yağacak,
bir hafta
topladı
falan.
Suyu topladı.
Güzel bir gün geçirmişizdir diye düşünüyorum. Eve dönüş yolunda şimdi şarjımız var. Radyoda eğlence başlıyor. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Cuma akşamının şarjında yine alışık olduğumuz bir manzara var. Atalar hocamın koltuğu boş, gördüğün gibi.
Evet.
Ne yapıyor bugün? Evden çalışıyor.
Evden çalışıyor.
Evden çalışıyorum bugün. Bugün evden çalışıyorum. Oğlum, bu evden çalışma pandemiden sonra bizim dilimize pelesenk olmuş büyük bir yalan olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmasın. Çalışan kardeşlerimiz sakın bunu patronları şikayet gibi algılamasın ama evden çalışma büyük bir yalan be.
Yani daha rahat bir
yani
çalışma
yalan
oluyor.
Ama bak şunu da söylüyorum. Bu yalanı söylemek zorunda kalan çalışan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız iş yerinin ayrı bir yalan dünya olmasından dolayı bunu söylüyor. Neden? Şimdi adamı sabahın köründe getiriyorsun. Yapacağı iş belli. Şunu sorguluyor. Ben bu kadar trafiği çekiyorum. Buraya geliyorum cuma günü mesela.
Evet.
Geliyorum. Yapacağım iş şurada, belki verimli olarak çalışarak 2 saatlik bir iş. Bu 2 saat için beni 8-10 saat buraya getirmene gerek var mıydı sorusundan dolayı haklı olarak biz bir tarafımızdan evden çalışma diye bir şey uydurduk.
Evet,
bence.
Haftada bir, haftada iki oldu işte.
Yani ben şunu demiyorum, evden çalışma yalan bir şeydir. Yani yalan, evden çalışıyorum, pijamalarla yatıyorsun koltuğa. İşte Atalar hocam şu an devrilmiştir poposunu, yatıyordur kanepede diye düşünüyorum. Evden çalışıyorum. Evden falan çalışmıyor kimse bence. Ha, ama haklılar. Çünkü iş hayatında da birçok vaktimiz boşa gidiyor, yani yola gidiyor, bir yerde beklemekle gidiyor.
Kesinlikle katılıyorum bu arada.
Yani ben... şunu yapabiliriz, oturup patronlarımızla, çalışanlarımızla karşılıklı evden çalışmak. Abi evden çalışmak, bırak ayağı, evden çalışma ayağı bana yapma desin mesela patronumuz. Öbürü desin ki ya beni ofise getirtme, şurada iki tane yalandan iş yapacağım diye gibi bir uzlaşmayla bunu yapalım.
Yani... Çalışma fikrini değiştirsek ya artık hayatımızda.
Çalışmasak mı diyorsun?
Hayır, yani çalışma yalan zaten. Neye evet çalışıyoruz ki?
Ekmek parası.
Hayır. Ekmek yapsak ya ekmek parası kazanmaya çalışacağımıza.
Aşırı mantıklı geldi, biliyor musun şu an? Şu an biz dinleyen herkes istifa mektubunu hazırlamaya başladı.
Ne yapıyorsunuz abi? Niye bir yerden
ekmek,
bir yere gidiyor
parası
bu
yerine
insanlar?
Ekmek yapalım. Bir ara bu da oldu bu arada pandemide, biliyorsun, boşuna değil.
Ben bir şey değil mi? Pandemide bir pizza yapıyordum, inanamazsın.
Herkes dedi ki ekmek parası yoksa ekmek yaparız abi dedi.
Evet.
Belki buraya gelecek insanlık bir gün. Belki hepimiz
yalan
kendi ekmeğimizi yapacağız. Kendi hayvanımızı yetiştirip yiyeceğiz. Sütümüzü yapıp içeceğiz falan, yani bu noktaya geleceğiz gibi gözüküyor.
Ya o noktadan bu noktaya geldik ya, kim getirdi bizi bu noktaya?
Vallahi Atalar hocam gibiler başlattı, ilk taşı onlar attı. Evden çalışma ayağına, evde yatanlar diyelim ona. İyi yatışlar hocam, dinliyorsan bizi selamlar. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Dün akşam milli maç vardı, baktın mı başkanım?
Çok iyiydi. İzledim.
Çok güzel maçtı değil mi?
Aynen,
oğlum güzeldi. Çok güzel bir jenerasyon yok mu?
İyiydi gerçekten. Hani böyle gaz veriyorlar bana izliyorken.
Düzgün çocuklar yani. Tiplerine bakıyorsun böyle, hepsi efendi.
Eli
Ferdi'ye bakıyorum.
Düzgün
Ferdi çocuklar yani. Şimdi gerçekten biz önceki
öyle
jenerasyonlara şey yapıyoruz ya böyle. Önceki jenerasyonlar, vay be ne jenerasyon, altın jenerasyon. Ben sana bir söyleyeyim, bu jenerasyon gibisi yok.
Bence en iyisi hatta.
Oğlum öncekiler böyle küçük ağır abi takılan, efe takılan tiplerdi. Hatırla yani birçoğunu.
Ya 2002 Dünya Kupası kadrosu iyiydi bir.
Evet, onda da değildi ya. Onda
değil
da böyle
miydi?
Bir abilik mabilik böyle kıl tip işler
ha,
yani.
Doğru diyorsun.
Şimdi bak
bu
bizim
arada
çocuklar özgüvenli.
Evet.
Hepsi birey. Birer
evet
bireyler yani.
Ha, kesinlikle haklısın.
Öbürlerinde enseye şaplak bir tane abileri var. Abileri bilmem ne falan, ha, bir triplerdeydi yani. Bizim mini takım özelinde söylemiyorum. Futbolcularda böyle bir şey vardı.
Şimdi bizim takımın abisi Hakan ama Hakan da düzgün bir abi.
Evet abi.
Aynen.
Bak neden biliyor musun? Oralarda büyümüş insanlar böyle. Türkiye'nin abilerinde bir sıkıntı olabiliyor bazen.
Ya abi işte o çocukluktaki baskı dönemi herhalde onlara büyüdükçe de yansıyor işte. Hani
evet.
Ne bileyim o büyük ne denirdi ona, devrecilik gibi bir şey
evet
denir ya.
Bak aynen. Fenerbahçeli Alex'in de Souza, Alex de Souza'nın efsane bir lafı var. Mesela diyor ki Türkiye futbolunun ilerleme işinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu abi
evet
algısı, abi kültürü, evet abi.
Bence Türkiye'nin ilerlememesinin en büyük sebebi abi kültürü
evet
ki.
Evet, yani kafanda birileri var senden yaşça büyük ama
evet
şey insanlar şimdi kelimeyi
söylüyor. Sagopa Kajmer'in çok güzel bir tane parçası var.
Ne o?
İşte sen benim yaşça büyüğümsün ama beyni ufalanmış.
Yani beyni ufalanmış demeyeyim ama en azından şöyle bir şey var bak. Genç, falan, genç bir beyne yer açabilir en azından. Belki daha olgun olabilir, daha kesinlikle tecrübeli olabilir ama gence yer açabilir. Mesela şimdi Arda'nın attığı şahane pas. Özgüvenle atabileceğin bir pas yani. Ferdi'nin araya lazım koşması. Özgüvenle tabii olacak bir şeyler. Yani sana böyle lan öyle yapma, böyle etme, öbür öbür diyen bir abi olursa başında olmaz.
Ferdi ile birlikte konuşmuşlar hatta.
Aynen
anlattılar
öyle.
Anlattılar ya maçın sonunda.
Evet.
Ferdi demiş şahane ki de bir gol oldu. Onlar demiş boş bırakıyor, ben koşacağım demiş.
10 numara gol ve bizi güzeldi belki Dünya Kupası'na götürecek şimdi.
Bir de bayağı iyi böyle etraflarını sardık aslında. Onlar sadece defans yapmak zorunda kaldılar. Hani biz,
evet ya.
Biz onların sahasındaydık full.
Ya biz bence 3-4 gömlek üstünüz Romanya'ya, öyle geldi bana.
Öyleydi.
Şimdi sırada Kosova var. Kosova'da... Ama
İyi kapandıkları için çok gol atamadık. Evet. Çok gol atamadık demek kötü olduğumuz anlamına da gelmiyor.
Yok,
bence.
Yok, bayağı bir döverdik aynen bunları da. İşte evet, ama biz bayağı 3-4 gömlek üstünmüşüz, onu gördüm. Jenerasyon, kadro çok iyi.
Maçta bir şey daha yakaladım. Hani en başını izleyemedim maçın ama Mehter vardı abi. Mehter çalıyordu maç esnasında. O nasıl oluyor?
Öyle getirmişler bando işte.
Tamam da ben hayatımda hiçbir futbol müsabakasında hani taraftar harici böyle ses çıkaran bir orkestra görmedim.
Evet, bir güzellik oldu. Bir orkestra var, taraftar bandoları falan giriyor da yani.
Geliyor mu?
Mehter Marşı'nı ben görmüşümdür ya herhalde. İlk değildir bence. Yani, gazlı yani. Ya Romanyalılar bayağı canları sıkılmıştır,
sıkılmıştır
muhtemelen.
Sıkılmıştır ama enteresan bir durum bence.
Bir tarihe gitmişlerdir hani,
ben
yani.
Ben korktum ki ceza meza yeriz.
Yok canım, o izinle yapılan bir şeydir. Koskoca Mehter takımı kaçak girecek hali yok. Bu kostümlerle oraya kaçak girip çaktırmadan çalacak halleri yok. Muhtemelen organize edilmiş bir şeydir. Neyse, tebrik ederim milli takımı. Bundan sonra Kosova ile kapışacağız salı günü galiba. Ondan sonra da ver elini Dünya Kupası be. Özledik Dünya Kupası'nı ya.
Murat Özsoy'la Charles.
Şimdi dünkü maçla ilgili tabii benim izlediğim, ben futboldan çok çakmamakla beraber gözlemlerime, bir seyirci olarak gözlemlerime baktığın zaman Romanya milli takımının mesela taktiği şey olabilirdi. Defans. Sonra bir anda ileri çık, kontradan gol at.
Evet.
Yani tam milli takımımıza karşı yapılacak taktik.
Zaten onu denediler.
Onu denediler çoğunlukla ama yapamadılar. Sebebi ne? Bence sebebi ne biliyor musun?
Ne?
Orada bir tane torpilli oğlan vardı, torpilli.
Kim?
Babasının torpillisi bir olan vardı orada.
Hacı'yı mi diyorsun?
Hacı!
O bizim Hacı'nın oğlu mu?
Hacı'nın oğluymuş ya.
Hadi ya.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Yani, ben de düşündüm hani bu Hacı'nın oğlu
Hacı'nın
mu?
Hani,
Hacı'nın oğluysa bu kadar kötü olamaz dedim ben.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi illa takip eden vardı. Burada Instagram'dan bana yazacaklar. Aa, Hacı öyle deme. Hacı çok yetenekli. Hacı şu, Hacı bu diyecek. Çocuk için söylüyorum yani. Hacı Junior.
Evet, tabii.
Hacı Junior için söylüyorum bunu. Bence torpilli abi.
Bana da öyle
net
geldi.
Net torpilli şimdi ya. Allah aşkına. Romanya oğlum. Romanya'da böyle şey çok normal.
Mevkisi neydi ki?
Forvet.
O bir de forvet mi?
Ha, ama yani
biz onu full defansta gördük, o yüzden kötü oynadı.
Yo, ileri çıktı ya forvette. Oynamadı mı? Oynadı yani.
Ben görmedim ki, Romanya'nın atağını görmedim.
Ya bir şey söyleyeceğim, bir kere Hacı'nın oğluysan
evet,
yapacağın en yanlış hareket futbolcu olmak.
Değil mi?
Bak bunu bir
nasıl
anlamaları lazım.
Nasıl çıkacaksın üstüne, değil mi?
Bunu anlamaları lazım. Evet. Mesela Ali Sunal'ın yaptığı. Sen Kemal Sunal'ın oğlusun, oyuncu olma. Yani zor abi, çıkamazsın. Bak çok yeteneklisin de, çok iyisin de ama babanın oğlu ya. Şimdi o babanın önüne geçemeyeceksin ya. Kimse seni kıyaslamasa bile kendi içinde böyle bir sıkıntı yaşayacaksın. Özellikle erkeklerde babayla rekabet var yani psikolojide.
Tabii ki var.
Şimdi sen Hacı'nın oğlusun Allah aşkına ya. Oğlum Hacı'yı geçebilecek bir adam yani milyon yılda bir gelirken sadece onun oğlusun diye olma şansı var mı? Olmaz yani.
Olmaz. Ronaldo'nun oğlu gibi mesela.
Ronaldo'nun oğlu. Şimdi aynen, koyalım abi Portekiz milli takımına, koştursun dursun yani. Ya ben böyle düşünüyorum.
Ben de aynı
sığ
düşünüyorum.
Sığ mı düşünüyorum bilmiyorum ama.
Yo.
Hacı'nın oğlu torpilidir abi. Bak futboldan anlamayan bir insan olarak iddia ediyorum. Anlayanlar beni desteklesin lütfen eğer doğruysa. Bence Hacı'nın oğlu torpilidir. Babasının torpiliyle. Şimdi Hacı'nın oğlu da şimdi gelmiş Romanya milli takımının efsanesi yani. Pele gibi bir şey orada yani. Anladın
tabii
mı? Ya gelmiş şimdi şey mi diyeceğiz, Fatih Terim mesela oğlunu getirmiş. Biz de deriz bu arada, biz gömüp yerden yere vururuz da. Yani Hacı gittiği zaman Romanya'ya, biliyorsun Romanya'da da böyle şeyler çok efsanedir yani hani.
Evet. Yani daha küçük
eski,
bir ülkenin de olsa
eski,
falan filan.
Eski Sovyet ülkelerinde, eski o ya da Yugoslavya ülkelerinde, eski böyle pakt ülkelerde hep böyle bir abi işte bir sakal at da halledelim falan. Abi makas kesmiyor abi falan filan durumlar olduğu için Romanya milli takımın Hacı'nın oğlu torpille girmiştir. İyi ki de öyle oldu. Orada yılan bir forvet olabilirdi yani. Bunların eski forvetleri evet vardı birkaç tane. Böyle. Galatasaray'da oynayan bir herif vardı, unuttum adını.
Kimdi?
Tarih oldu bu.
Milan Baroš mu?
O vardı. Yok, Milan Baroš değil.
Romanya
Milan
Baroš mıydı o?
Yok, lan.
O Hırvat mıydı o?
Portekizliydi.
Milan Baroš.
Tabii.
Hayır.
Değil mi Portekizli?
Portekizli değildi.
Oğlum bak bizi şimdi küçük düşürüyorsun. Şurada dinleyicinin önünde bizi küçük düşürüyorsun.
Milan Baroš.
Bak bakayım nereliymiş.
Çek.
Tamam. Portekizli
Çeko.
Değil.
Çek. Kesin
ama
çek.
Romanyalı değil.
Aynen.
Bak bakayım.
Çek. Bakıyorum şu an.
Ya şurada kapatırken yapılacaklar mı bu? Ben burada futbol adına ahkam keserken sen şimdi gelip benim futbol bilgimin ne kadar kıt olduğunu ortaya serdin. Nereli Allah aşkına söyler misin?
Çek ya.
Tamam çek yalı. Ben ne dedim? Ben de çek demedim mi?
Dedin.
Tamam bitti gitti konu kapandı şarjdayız. Murat Özsoy'la şarj. Bir araştırma yapmışlar başkanım. Diyor ki araştırmada insanların büyük bir çoğunluğu
evet
2000 yılını hala çok yakın olarak algılıyormuş.
Şimdi siz yeni kuşak var.
Siz yeni kuşak belki çakmıyor olabilirsiniz bunu.
Tabii.
Sen kaçta doğdun?
97.
Senin için çok anlamlı olmayabilir ama benim için böyle gerçekten biliyor musun? Bak bizi dinleyen pek çok insan vardır burada 35 üstünde. Muhtemelen onlar için bu şekilde.
Ya şimdi doğduğun yıl 2000'e uzaksa 2026'yı 2000'e yakın hissetmen normal gibi.
Yani benim doğduğum yıl uzak 2000'e biraz. Ama çok da uzak
ama
değil yani.
Ama 2026'dan 2000'e kadar uzak değil galiba.
Değil 85 değil mi ben şimdi 85'ten aynen. 2000'e kaç var? 25 15. yıl var. Yani
25 mi vardı?
Evet 2000'li yıllarda ben 15 yaşındaydım. Tamam dur hesaplıyoruz oğlum. O kadar uçuk geliyor ki bana şu anda 2000 yılı.
Bana çok normal geldi.
Şimdi ben 2000 yılını hatırlıyorum çok net. Milenyum falan filan. Evet tabii. 15 yaşındaymışım. Peki o aradaki zaman ne oldu ya? O çok hızlı geçti oğlum.
Ya benim 28 yılım çok hızlı geçti bence yani. Ne
ya
oldu ki?
Ama yani mesela bak 2026 yılındayız ya.
Evet.
Şimdi düz hesapla tam 26 yıl geçmesi gerekiyorken bana sorarsan 8 hadi 10 yıl geçmiş olabilir diyeyim.
Hadi ya.
2010'lar kaynadı oğlum. Ben sana söyleyeyim bizim jenerasyonun sorunu bu.
2010'lar kaynadı çünkü işte o telefona falan
bir şeyler çağırmış. Oldu yani. Bir şeyler hani, oldu. Galiba herhalde tabii. Bir aptal olduk biz teknolojiyle beraber. Bir kafa gitti, bir şaşırdık.
Abi hızlı
akıyor. Ne oluyor,
akıyor.
Ne bitiyor?
Zaman hızlı akıyor. Bu cihazlara bakıyorsun falan filan. Akıyor gidiyor yani. Gözünün önünde akıyor gidiyor her şey yani. Hani.
Bir pandemi oldu 3 sene öyle yedik.
Tabii.
Yani bunu bir yerden şey yapmamız lazım, telafi etmemiz lazım ya.
Nereden çalacağız?
Vallahi bilmiyorum ya.
Ben de bilmiyorum.
Bir de bu ara ekstra bir zaman hızlı geçiyor, onun farkında mısın?
Evet.
Geçenlerde ben bir şey duydum, bir arkadaşım söyledi bana. Hı. Tabii bilimsel olma ihtimali olmayan bir şey ama inanıyorlar yani buna. Sözde dünyanın bir şeyden dolayı şaftının kaymasından ötürü günlerimiz 16 saate düşmüş.
Saçmalamasın. Saatim 24 saat hala.
İşte öyleymiş ama aslında algıladığımız zaman bükülmüş.
Ama
olamaz.
Kolundaki
olur.
Saat hızlı ilerlemiyor.
Evet. Kolundaki saat bir çark. Yani dönüyor.
Şu an dışarıda kargayla martı kavga ediyor.
Yani bizim algımıza göre 16 saatmiş 24 saat. Öyle düşün.
Hadi ya.
Öyle düşün. Ben buna inanırım. Bana şu an hızlı geliyor yani. Gerçekten zaman hızlı geçiyor gibi görüyorum.
Ben de hayatımda ilk kez martıyla kavga.
Oğlum ne martısı ne kavgası ben ne anlatıyorum Allah aşkına. Görüyorum. Ayrılın lan ne olun. Murat Özsoy'la Charles. Evet saat başına gelmişiz. Saat 7 olduğuna göre bir saat daha buralardayız başkanım. Hikayelerimizi anlatacağımız.
Evet.
Senin şu dolandırılma hikayene gireceğim birazdan ama duygusal dolandırılma dedin tabii. Ona gireceğiz. Benim de bir dolandırılma kendim değil de bir dolandırma hikayem var. Bir de bir haberimiz var bunlarla ilgili falan filan. Şarjla şarkı türkü eğleneceğiz bir saat daha buradayız ayrılmayalım. Murat Özsoy'la Şarj. Hiç dolandırıldın mı başkan?
Evet.
Nasıl dolandırıldın?
Parasal anlamda değil de.
Parasal hani. Anlamda lazım bize. Ha. Yani hiçbirine para kaptırdı mı? Sen nasıl dolandırılmadan bahsediyorsun?
İşte duygusal olarak.
Öyle bir şey var mı ya?
Var.
Oğlum onu aldatılma dedi, dolandırılma denir mi ya? Bir kız beni tokatladı abi, çok fena tokatladı ya. Lan bir kıza hoşlandım beni tokatladı gitti. Öyle değil oğlum, dolandırılma başka bir şey, aldatılma başka bir şey.
Yo hiç dolandırılmadım valla.
Ben de düşünüyorum.
Ama
ben
işte
de.
Ne bileyim bir şeylere böyle bağış yaptıysam falan dolandırıldıysam hani.
Onu hepimiz canım. Aynen. Onu hepimiz dolandırdık bir kere.
Evet.
Haberimiz olmadan bir yerlere bir şey yardım ettik aldı götürdü. Şimdi teyzeye para veriyorsun yolda alıyor gidiyor ne yapacağı belli değil. Dilencilerin cebinden bilmem kaç bin dolar çıkıyor falan onu bilemeyiz.
Beni bir kere bir tane teyze dolandıracaktı çocukken. Bisikletimle gidiyorum teyze beni durdurdu dedi ki bisikletini bana verdi dedi. Şu poşetleri yukarıya çıkarayım da getireyim sana.
Bisikletle teyze.
He.
Allah Allah.
Yani bisikleti o sürecekmiş ama poşetler ağır ya bisikletle beni daha kolay taşıyacak ya.
Allah Allah.
Ben bir teyzeye baktım, bir ellerine baktım. dedim bu teyze kesin alır bir daha da geri gelmez.
Alsa kaçabilir mi peki teyze?
Abi
kaçamaz.
Kaçamaz. Benden kaçamaz.
Ama oğlum ben, belki de kadın ben gerçekten.
Ben onu inanır ona bıraksaydım ve onu orada bekleseydim bisikletimin geleceğinin garantisi nasıl veriyorsun?
Arkadan takip etseydin.
Bir daha onunla gideceğim, bir daha geri dönmeye mi uğraşacağım?
Ha sen oraya, sen orada duruyordun, o gidecekti yani. Ha anladım, olacak.
Bana işte öyle dedi hani. Benimle gel de demedi hani. Bana yani, dese ki şu bisikletle beni at, atarız.
Yani düşünüyorum teyze bisiklete ne yapabilirdi bilmiyorum, belki de.
Torunla.
O da olabilir, olabilir yani. Çok şey, enteresan şeyler var. Ya yani mesela hastanelerde falan çok duyuyorum, görüyorum. Birkaç defa bana denk geldi. Hastanenin böyle bahçesinde falan. Böyle üzgün insanlar var, adam, kadın, üzgün, telefonla konuşuyor. İşte yatıracaktık ama yatıramadık ama işte para lazımdı da şöyleydi. Sen dinliyorsun bunu böyle.
Evet.
Sonra adam orada bir paradan bahsediyor. 600 lira, 1000 lira, 2000 lira gibi paraya ihtiyacı varmış da onu denkleştirememiş de kimi arayacağını bilememiş falan. Sen ne diyorsun ki? Abi al ya 600 lira başımın gözümün şey sadakası olsun aynen diyorsun. Tokatlandın o anda.
Tabii.
Yani şöyle, tokatlanan insanlarda da şöyle bir duygu var. Ben abi iyi niyetle verdim. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ama ben onu sindiremiyorum ya. Ben aptal yerine konulmak hoşuma gitmiyor ya.
Aynı şekilde.
Bir kere bu dediğime denk geldim ben. Hastanedeydik.
Evet.
Ben yemedim. Sonra 2-3 gün sonra annem geldi bana. Anlatıyor. Dedi ki ya bir kadıncağız var, ona da yardım ettim dedi. Hangi kadıncağız anne dedim. Anlattı, benim kadıncağız.
Hadi ya.
Her gün oradaymış kadın. Sonra annem 2 gün sonra tekrar refakate gidiyor. Orada görüyor kadını yine başka birinden para isterken. Annem adama söylüyor tabii, diyor ki ya bu kadın burada her gün böyle böyle sıkıyor yalan diyor. Kadın yüzsüz yüzsüz ilerleyip gidiyor yani, hani biraz böyle bir hikaye.
Kadını kovsunlar oradan.
Tezgah, onu kovsan başkası gelecek, o hadi ayrı doğru bir hastaneye gidecek. Ekmeğinde yani orada o insan da artık onu bir iş bellemiş. Senin evet duygularını sömürerek.
Mesela bu arada harbi iş belliyorlar bu arada. Çünkü iş, her gün aynı noktada beklediğine göre gerçekten karlı bir şey.
Tabii canım, dünyanın parasını alıyorsun aynen ya. Orada biraz ağlıyorsun, zırlıyorsun. Ben sana söyleyeyim, Türkiye'deyiz yani. Burada insanlar genelde merhametli, yardımsever insanlar var ya, bizim kültürümüzde olan bir şey. Yani hastanede özellikle herkesin başına bir şey geldiği için daha kötüsünden sakınmak için bir sadaka veresi oluyor ya, bizim kültürümüzde var.
Kesinlikle
bu.
Kesinlikle var.
Şimdi orada ağlayan birini görüyor. Çok da para değil, 20-30 bin lira demiyor. 1000 lira, 500 lira, 600 lira. Evet. Verirsin abi. Verirsin, arkana tabii bakmazsın.
Tabii.
Ama işte bu da bir tokatlanma hikayesi. Ama benim anlatacaklarım bunlar değil. Birazdan başka bir dolandırılma hikayesine gireceğim. Şarjdayız.
Tamam.
Murat Özsoy'la Şarj.
Başkanım, beyaz tilki hikayesi var. Beyaz tilki hikayesi.
Beyaz tilki hikayesini hiç duymadım bence.
Şimdi adamın bir tanesi gidiyor. Bu hikayenin geçtiği yer Kilis mi, Antep mi? Oralarda bir yer, bana anlatılana göre o. Hı-hı. Adamın bir tanesi gidiyor oralara lüks bir arabayla. Tamam mı? Gidiyor benzin istasyonuna. Orada ücra benzin istasyonları var ya, böyle Mehmet Petrol, Ahmet Petrol. Orada biliyorsun böyle var marka mı petrolcüler yoktu. Ömer Petrol diye petrolcü var. Adam
aynen tek kendi markalar sanki
kendi
böyle
adına petrolcü açmış orada. Aynen. Yağ satıyor, bir şey satıyor. Ona gidiyor, diyor ki buralarda ben diyor avcıyım diyor. Kanka oluyor önce, biraz çayma içiyor adamla bir tane. Diyor ki avcıyım diyor. Buralarda diyor beyaz tilki varmış diyor. Beyaz tilki. Yasak diyor avlanması ama dünya para ediyor diyor bunun kürkü diyor. Benim müşterilerim var falan filan, burada avlanıyormuş diyor. Benzinci diyor ki mümkün değil ha, beyaz tilki falan ne işi var diyor burada. Hiç duymadım, ben yıllardır buradayım. Benim diyor eşim dostum da var, avcı mavcı.
Evet.
Ama diyor duymadım beyaz tilki ben diyor. Adam diyor valla bu çok gizli bir şey diyor. Çünkü çok cezası var diyor bunun. 1 milyon cezası var ama diyor. Vurduğumuz zaman diyor bir tanesini belki o paraya satacağız falan filan, neyse anlatıyor. Senin diyor kulağın delik olsun abi, benim telefonumda bu diyor. Zengin de adam ya, kartını veriyor falan. Benim de böyle arkadaşlarım var, zengin çevre var falan, geleceğiz alacağız, müşterisi hazır diyor. Ondan sonra adam diyor ki tamam abi diyor ama sallamıyor tabii bunu benzinci. Çünkü duymamış beyaz tilki. Bir sağa sola haber veriyor, beyaz tilki beyaz tilki falan filan var mı yok mu, yok. Sonradan bu herif bir daha geliyor BMW ile bizim zengin. Diyor ki böyle böyle diyor. Beyaz tilki haberim oldu mu falan, gene yolum düştü. Adam diyor yok yani beyaz tilki beyaz tilki yok. Abi diyor Fransa'dan müşteri var biliyor musun diyor. Şu an diyor dünyanın parası ediyor diyor. Hazır diyor, euro ile verecekler diyor. Ulan diyor keşke bulsak.
Tamam.
Ya diyor ben diyor bir sorayım diyor adam. İyice bu sefer tabii, petrolcü diyor ki ben bir sorayım bunu.
Duydu.
Lan gidiyor avcı arkadaşlarına soruyor. Bunlar bilmiyor, onlar bilmiyor. Bir iki tanesi biliyorsun bizim vatandaşımız bilmiyorum demeyi sevmez.
Evet.
Bir iki tanesi diyor ki aa ben onu duymuştum ama diyor bizim kimler onlar şunlar bilir falan filan, bir hikaye devam ediyor. Bizim zengin adam kayboluyor yine ortalıktan. Bir süre yok.
Tamam.
Ondan sonra bir gün benzinciye bir pick-up geliyor. 4x4 böyle bir büyük pick-up geliyor. Arkası kapalı. Kasasının üstünü kapatmış falan. Ama çamur içinde toz toprak. İçinden avcı kıyafetine bir adam iniyor.
Bizim adam mı?
Başka bir adam.
Başka bir adam.
Başka bir adam iniyor içinden.
Beyaz ondan sonra kimi soruyor?
Yok, geliyor benzin istasyonuna. Oradan bir benzinini alıyor. Yağını suyunu alıyor. Araba leş gibi. Benzinci de kıllanıyor lan. Kim bu adam? Yabancı şimdi. Bilir ya oralarda.
Tabii.
Belli ki avcı. Tüfek müfek var orada çantada mantada. Ulan adam bir tuvalete gidince bu gidiyor şeye bakıyor. Pick-up'ın arkasında ne var diye. Şöyle bir kaldırıyor bir bakıyor. Ananı avrat beyaz tilki. Arada bir şey kaçtı ama. Neyse adamın söyleyeyim, ben söylemiyorum yani bunu. Kan içinde bir şeyler var, beyaz böyle bir kürkümsü bir şey var. Adam o sırada diğeri geliyor. Kardeş diyor, hayırdır neye bakıyorsun falan filan diyor. Adam bunu çekiyor kenara. Ya diyor ki kardeşim diyor, hayırdır sen nereden geliyorsun? O diyor ya sen ilgilendirmez falan, basıp gidecek. Adam geliyor diyor ki bak abi diyor, yasak avcıysan şikayet ederim diyor petrolcü. Bizim gidiyor ki abi gözünü seveyim yapma etme, benim yolum düştü buraya, basıp gidiyorum, bir daha gelmem söz falan filan. Adam diyor ki öyle olmaz kardeşim diyor. Bu diyor kürkleri diyor bir kısmını bana vereceksin diyor. Ben bunu satacağım diyor. Benim müşterim var diyor.
O ana satıyor.
Tabii adam da diyor ki abi diyor mümkün değil diyor avcı. Yani sen bunu satamazsın diyor. Bu çok para ama hani bunun network'ünü bulacaksın. Kime satacağım belli değil. Ya sen karışma diyor. Sen bana ver, ben hallederim diyor petrolcü. En sonunda avcı ikna ediyor. Avcı diyor ki tamam diyor, al diyor, atıyorum 500 bin lira diyor. Sallıyor.
Evet.
Al senin olsun diyor. Beni şikayet abi etme. Ya. Veriyorum diyor. Bizim koşa koşa gidiyor, parayı denkleştiriyor, alıyor kürkleri. Sence sonra ne oluyor?
Sonra hiçbir şey bulamıyor.
Sonra bir daha o araba da gelmiyor. Çin malı, dandik kürk bile olmayan şeyler. Üzeri böyle kırmızı boyalarla boyanmış şeyler. Biraz da üzerine pislik falan sürmüşlerdir muhtemelen. Adama itelenmiş oluyor. Böyle yazık, bir dolandırıcılık hikayesi duydum.
Ama çok iyi çalışılmış.
Efsane bir hikaye değil mi ya? Belki de hikayedir, uydurmuşlardır. Ama şahane bir dolandırıcılık hikayesi.
İyiymiş.
Bunu bana anlatan abi de çok güzel anlatmıştı. Daha da güzel anlatmıştı. Ben muhtemelen biraz şey yaptım ama olsun. Güzel bir dolandırıcı hikayesiydi. Böyle bir hikaye yaşamadım dolandırıcılık dediğim zaman.
Ben de yaşamadım.
Şimdi birazdan senin yaşadığına gideceğiz. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bu ara dolandırılmanın en güzel yolu, en pratik, en hızlı ve en vurucu yolu muhtemelen telefon dolandırıcılığı.
Mesajla.
Mesajlarla, değil mi?
Aynen.
Yani şimdi bizim telefonlarda oluyor mu bilmiyorum. Bazı telefonlar biliyorsun daha az güvenli galiba. Onlarda
oluyor.
Oluyor mu?
Bizimkilerde de oluyor. Benim yaşadığı...
Allah
birisi.
Allah. Şimdi mesajda sana bir link geliyor.
Evet.
Sen böyle dikkatsizlikle ya da merakla ya da böyle kerizlikle falan karışık bir durumla linke bastığında ne oluyor? Ya bir siteye gönderiyor seni. Aynen. Ya işte bir uygulama indiriyor telefonuna. Bir şeyler olabiliyor yani. Sakat bir durumla karşı karşıyayız. Dolandırılmanın şu anda en büyük şeyi bu. Kimler dolandırılıyor? Canan Karatay dolandırılmış hatırlıyorsan. Profesör, koskoca profesör kadın ya.
Evet.
Ya sen git parayı çöp kovasına at ya.
Yaşlı ne yapsın?
Ama yok be kardeşim ya, bu insan bilim mi insanı ya, bu insan doktor ya, bu insan doktor değil galiba, bilmiyorum ne olduğunu ama bir
doktor değil
bu
mi?
Bu bilim insanları
doktor da doktor değil mi, nasıl
bilmiyorum
yani?
Ki öyle de kayda değer bir doktor olduğunu düşünmüyorum
yetişen
yani bizde biliyorsun.
Bir doktor mu?
Bak bakayım neymiş ya Canan Karatay. Kadın da 70 yaşında kadını gönderiyorsun bana burada. Ya şimdi bizde şöyle bir şey var ya, profesör oluyor adam bir yerden.
Evet.
Profesörüm diye geziyor.
Doktor doktor.
Biz de sanıyoruz ki tıp adamı ya da bilim adamı falan. Adam gitmiş sinema doktorası yapmış, doçentim diye geziyor piyasada. Benim bir tane hocam vardı, ziline şey yazmış, doktor bilmem ne bilmem ne. Lan oğlum sen sinema televizyon doktorası yapan bir adamsın. Kapı ziline doktor yazmanın ne anlamı var? Bir gün alt katta yeni çocuğu olan bir insan gecenin bir saat çıkmış yukarıya. Doktor bey yardım edin diye geliyor kapısına. Bu demiş ki utanmış tabii söylemeye de söylemiş. Yani. Ya ben sinema televizyon doktorası yaptım o yüzden doktorum demesi.
Şaka gibi ya.
Neyse ben ne anlatıyordum ya?
Ne anlatayım, BTK.
Ha, BTK şöyle bir şey yapmış. Bilişim Teknolojileri Kurumu. 1 Nisan'dan itibaren bu mesajlarla gelen linkler var ya.
Evet.
Onlardan kurtuluyormuşuz abi.
Link atamayacaklar.
Atamıyorlarmış
artık.
Abi. Link abi. Atılmayacakmış. En sonunda ya şu kumar sitelerinden. Çok oğlum iyi. Bıktım ya.
Ben de bıktım.
Lan bıktım. SMS artık, ben SMS gelmiyor telefonuma. Hepsini engelledim.
Ben de bıktım.
Banka uygulamasına girsem SMS gönderse hayda, bir daha göndermesini istiyorum. Çünkü programlar falan yükledim yani SMS'leri engellemek için. O kadar
hadi
bıktım.
Ya.
Oğlum hayatımda ben piyango bileti almamış bir adamım lan. Benim ne alakam olur? Bana niye, nereden bulmuşlar da yağdırıyorlar?
Aynı şekilde ben de bu arada yani.
Allah Allah.
O oyunlarla alakam yok.
Oğlum ne iddia oynamışlığım var doğru düzgün. Ne bir şey yapmışlığım var. Beni bellemişler bunlar. İşte bilmem ne bet, bilmem ne bahis. Yani en sonunda kurtuluyoruz ama bu işlerden gibi gözüküyor.
İnşallah.
Özellikle yurt dışı bağlantılı mesajlar gelmeyecekmiş. Bir de böyle bir şey var. Kadına mesela mesaj gönderiyor teyzeye. Basıyor numaraya. Yurt dışından bir numara aranıyor. Kadına hem fatura giriyor hem aslında nasıl dolandırıyorlarsa artık bilmiyorum ama.
Evet.
Bin bir türlü yolu var. Bundan sonra artık böyle kafamıza göre link SMS'leri atamayacakmışız. Peki. BTK en sonunda bu noktayı koyuyormuş diye umuyoruz. Böyle bir haberimiz var. 1 Nisan'ı bekledik.
Murat Özsoy'la Charles.
Hakan Çalhanoğlu'nun bir lafı var önümde. Bir röportajı var. Böyle demiş mi acaba ya? Mutlu evliliğin sırrı konuşmadan anlaşabilmek. Eşim konuşuyor, ben dinliyorum.
Sonra o konuşuyor, eşi mi dinliyor?
Yok, konuşmuyormuş.
Hakan hiç
bence
konuşmuyor.
Anlaşmanın yolu bu diyor yani. Eşim konuşuyor, ben dinliyorum. Ben konuşmuyorum diyor Hakan Çalhanoğlu.
Ya ben de mesela son zamanlarda birini çok dinledim. Sadece dinlemem gerekmiyormuş, izlemem de gerekiyormuş. Çünkü onunki birazcık duygusal dolandırıcılıkmış.
Öyle miymiş?
Aynen.
Ne anlatıyordu sana? Yani kendini anlatıyor.
Anlatıyordu havadan sudan. Sonra anlattıklarından ben bir bağlam kurdum. Yalan konuştuğunu buldum.
Allah Allah.
Aynen.
Yani aslında hiç dinlememek daha iyi mi bu durumda?
Yok, dinlemek iyi işte. Dinleyince yalanını da bulabiliyorsun ama dinleyip hani nasıl dinlediğin önemli.
Dinleyip kendimizi kaptırmamak önemli. Aynen. Herhalde.
Aynen.
Peki ne diyorsun bu Hakan Çalhanoğlu'nun şeyine, ne diyorsun? Mesela ilişkide sen mi konuşursun? Karşında kim konuşur genel olarak?
Abi sırayla olur o işler diye düşünüyorum.
Sıra hangi sırayla mesela? Önce kadın mı konuşuyor senden?
Yani hani konuşma...
Önce sen konuş. Dinleyeyim.
Konuşma... İsteği olan, anlatmak isteyen, işte dinlenme ihtiyacı olan konuşsun. Evet. Konuşalım. Devam edelim. Ne Hakan, konuşabiliriz?
Hakan Çalhanoğlu diyor ki,
hiç
eğer evliysen, evliysen eğer diyor, bizim için evet. Geçerli değil ama evliler için geçerli. Konuşalım diyelim diyor.
Evet.
Hanım konuşsun diyor.
Sen dinle diyor.
Sonra sen konuşma diyor. Çünkü sen konuşunca muhtemelen beter ediyorsun gibi bir şey çıkıyor buradan, bilmiyorum.
Hani bu hangi anlarda ama bu? Hep böyle olamaz ya.
Valla mutlu evliliğin sırrı diyor bu.
Kavgalarda mı?
Herhalde.
Sıkıntılarda mı?
Herhalde yani oturup muhabbet ederken değil yani. Yani hani. Sen konuşma diyor. Kadın konuşsun, bir anlatsın, bir rahatlasın, derdini anlatsın. Ben susayım diyor, dinliyorum diyor.
Abi zaten kadınlar hep haklı.
Ama Hakan Çalhanoğlu'nda tam o tip yok mu ya?
Var.
Tam hanımcı. Böyle efendi, hanımcı, dinleyen adam böyle. Dinler yani, sakin bir adam ya.
Evet.
Bana öyle geliyor yani. Şimdi bak, 10 numara bir topçu ki 10 numara zaten. Gerçekten öyle. 10 numara. Ben hiç ego görmüyorum herifte.
Gerçekten ben konuşmalarını dinliyorum. Bence de yok.
Değil mi?
Aynen.
Mutlu evliliğin sırrı bence bu egoları törpülemek de olabilir o zaman.
Kesinlikle öyle.
Yani kadının da erkeğin de belki bir noktaya kadar en azından törpülemesi. Ama diyor çözemiyorsanız diyor siz susun, karşınızdaki konuşsun, siz dinleyin. Bunun devamı da var. Kafaya takmayın da vardır devamında. Çünkü böyle kalamaz, içine atman lazım. Bunu diyen bir adam kafaya takmıyordur. Ne diyor
da
umursamıyordur da muhtemelen. O zaman belki mutlu bir evlilik olabilir.
Demek gidiyor antrenmanda bir dünya şut çekiyor.
Mutlu bir evliliğin sırrı evlenmemek olabilir mi mesela hiç? Belki de öyle bir şeydir yani, bilmiyorum. Ama karşılıklı anlayış, hoşgörü, sevgi, saygı diyelim. Evliliğin sırrı budur bence. Şarj edelim.
Murat Özsoy'la Şarj.
Cuma gününü yediğimize göre yarın bir cumartesi pazarımız var başkanım.
Evet.
Var mı cumartesi pazar etkinliği?
Yarın bir davet var. Böyle şirketle alakalı bir şey. Ben ona gideceğim galiba.
Eğlenceli bir şey mi?
Yani öyle gözüküyor. Böyle
kafa dağıtmalık bir şey.
2-3 saat böyle bir dışarı...
Buna ihtiyacım var ya. Gelin. Oğlum bu akşam bir yere mi gitsem acaba ben buradan çıkıp?
Git. Nereye gideceksin?
Tek başına bir yere gitmek yok ya burada. Niye Türkiye'de böyle bir şey yok? İlla yurt dışına mı gitmem lazım?
Abi tek başına bir yere giremiyorsun ki.
Oğlum ne kadar kötü bir şey. Tek başına bir yere...
Ben mesela çok isterdim tek başıma kulübe gidip, tek başıma dans edip rahatça çıkabilmek.
Vallahi bu akşam onu istiyorum biliyor musun? Gideyim tek başıma takılayım bir yerde istiyorum ya. Cihangir'e falan gitsem takılırım oralarda. Yani illa birileriyle gitmek değil ya. Bu ara ona ihtiyacım var. Bu ara tek başıma takılasım var yani. Yurt dışına mı kaçsam, ne yapsam?
Bu arada ben Türkiye'de hani Türk insanında genellikle hani ben de bazen dahilim buna. Hani tek başına bir şey yapamama durumu var.
Var var, evet.
Var.
Yurt dışına çıktığında değişiyor biliyor musun? Ama Türkiye'de niyeyse böyle bir can sıkıntısı, bir güvensizlik, bir var. Rahatsızlık bir var yani. Bende var, de var mesela. Yani şöyle söyleyeyim, yapacak bir şey yok yani. Çıksam mesela ben şey sevmem ki yani.
Kafede oturmayı, ne
yok,
bileyim.
Yok ben sevmem abi. Ben sosyal olmayı severim. Aynen. Gidersem tek başıma biriyle tanışacağım diye giderim yani, evet. Muhtemelen tanışırım da. Ama burada öyle bir dünya yok artık ya. Buralarda artık...
Kim ne çıkacak belli.
Lan yaşlandık mı be acaba?
Güven kalmadı.
Yok ya, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben bu kafeye giriyorsam bugün yok. Kendimi atarım abi dışarı.
Girme zaten. Yaşlandık bak, bugün, mı demeyeceksin
bugün,
kendine
bugün bu kafeye
arada.
Giriyorsam atarım abi dışarı kendimi. Bugün
at abi.
Çıkacağım dışarı, tek başıma takılacağım. Tek başıma serseri mayın gibi. Bana çarparsanız çok dikkat edin, patlayabilirim her an. Çok sivri bir köşeyim. Montunuz falan değerse çizer yani, öyle bir sivri keskinim bu aralar. Çünkü dışarı atasım var kendimi ya. Nereye gidilir başkanım? Hangi semtleri tavsiye edersin bana? Mesela bir Nişantaşı mı?
Tavsiye edebileceğim bir şey yok.
Bir
niye biliyor musun?
Olsun,
çalıştığım dışında hiçbir şey yapmadım ben son zamanlarda.
Ben de öyleyim, o yüzden aynen. Sana soruyorum işte. Ama dur bir hayal edelim ya.
Ben güzel bir konser gördüm ama ona da çok var ya. Temmuz'da.
Bak konser iyi fikir. Bugün bir konser varsa direkt çat kapı gideyim konsere.
Ne var acaba? Bilmiyorum ki bugün.
Konsere de damsız almıyoruz demezler diye düşünüyorum değil mi?
Yok, konseri alıyorlar abi.
Konser. O zaman ben bu akşam bir konsere gidiyorum ya. Hadi bakalım. Güzel bir şey bulacağım. Dur bakayım ya. Bir bakacağım. Aa şey vardı bugün galiba. Kaan Tangöze ile Yakup diye bir herif vardı biliyorsun.
Yakup'u tanımıyorum.
Yakup.
Kaan Tangöze
Duman. Evet. Duman. Yakup da bir ara onların ilk zamanlarında çıkmıştı. Amerika'da yaşayan. O da böyle grunge yapan. Hatta Kaan Tangöze ile falan da beraber çalışmaları olmuş zamanında. Galiba onun konseri. Yakup'un konseri ama Kaan Tangöze sahneye mi çıkacak? Öyle bir şey görmüştüm. Bu akşamsa ben kafayı yedim kaçıyorum abi. Biraz insanın ihtiyacı var ya tek başına uzaklaşmaya.
Abi kesinlikle. Ben çok sevdiğim bir DJ'in konserine tek başıma gitmiştim.
Tamam bu akşam da olmasa bile hafta sonu en azından bunu yapalım.
Yap.
Ben tek başıma bir yere gideceğim hafta sonu. Tavsiye ediyorum. Kaçış yolu bu bir şekilde. Kendimden de sıkıldım biraz hafta için. İş yoğunluğu da biraz can sıktı. Akayım gideyim tek başıma ne olacaksa olsun be. Bugünlük şarjın sonuna geldiğimize göre artık planlar yapıldı. Akacağız gideceğiz şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Cuma akşamının şarjını da yedik bitirdik Bilgehan Başkan. Bir haftayı geride bıraktık. Ne düşünüyorsun geçen haftayla ilgili?
Abi valla bir değişik geçti. Geçti ama o kadar mutluyum ki geçtiği için.
Geçti
valla
geçti. Aynen. Bayram sonrası biraz kendimize de gelemediğimiz bir durumdu biraz. Bir de o var. İnsanlar bir şaşkındı bayram sonrası falan. Ramazan sonrası
falan. Ben bayramda
falan.
Da şaşkındım.
Evet bu bir geçiş haftasıydı.
Evet.
Dinleyicimize bunu söyleyelim. Öyleydi. Geçiş haftasıydı. Önümüzdeki hafta sonundan sonra pazartesi her şey daha güzel olacak bak görün. Valla bu haftayı evet. Çok fazla kafaya
haftaya
takmayın.
Haftaya maaşları da alıyoruz.
Haftaya şahane bir hafta olacak. Maaşlar da gelecek falan. Keyfimiz aynen. Yerinde olacak. Bu haftayı saymıyoruz. Önümüzdeki hafta içi pazartesiden cumaya kadar hafta içi her gün 18'den 20'ye buralardayız. Fenomen Türk'teyiz. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.